Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları adlı programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Milli Gazete.
İsrail'in üzerine bastığı topraklar İslam coğrafyası, Suriye'nin toprakları.
Karar.
Erbakan'dan bütçe tepkisi. Bu bütçede adalet yok. Borç var, faiz var.
Ve Cumhuriyet.
CHP'li belediyelere ablukada her gün yeni bir adım.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Esfender Korkmaz 20 Aralık tarihli Yeni Çağ gazetesinde Yüksek Kronik Enflasyon Dönemi başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Bu sene yıl sonunda TÜFE oranı %44 veya 45 olur. Bir miktar daha düşer ve fakat %25.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Muhammed Suresinin 10 ila 12. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Man.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarını sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun alemlere rahmet olarak gönderdiği Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar elbeytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 2D 1403, Hicri Kameri 20 Cemadiyusani 1446 ve Miladi Takvimle 22 Aralık 2024 Pazar. Bugün Resulullah'ın kızı Hazreti Fatıma sallallahu aleyha'nın kutlu veladet günüdür. Bu mübarek gün tüm İslam dünyasına kutlu olsun. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Meysan Ferver ile birlikte sizler için sabah haberlerini sunacağız. Ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Hazreti Fatıma Zehra'nın veladeti özel programı dinleyicilerle baş başa ve Nehcül Belaga öğütlerini dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İslam devrim lideri bugün Ehl-i Beyt middahlarını kabul edecek. İran, Almanya'daki şiddet eylemini kınadı. İran'ın D8 grubu ülkelerinin ihracatı arttı. İran, Amerika'nın yeni Şam yönetimini destekleme şartına tepki gösterdi. Suriye'de Jolani'ye karşı protestoların ilk kıvılcımı çakıldı. Ve Siyonist rejim Şam'a saldırdı. Şimdi haberler.
Bugün Hicri Kameri 20 Cemadiyusani 1446 miladi 22 Ocak 2024 Resulullah Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in kızı ve Hazreti Ali aleyhisselam'ın eşi Hazreti Fatıma selamullahi aleyha'nın mübarek veladet yıl dönümüdür. Hazreti Fatıma selamullahi aleyha çocukluktan itibaren vahiy evinde ve fahri kainat olan babası Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin eğitimi ile kemal, fazilet ve ilmin en yüksek mertebelerine ulaştı. Hazreti Fatıma selamullahi aleyha ayrıca Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselamın sıcak yuvasında en iyi şekilde bir eş ve annenin görevlerini yerine getirdi ve İmam Hasan, İmam Hüseyin aleyhisselam ve Hazreti Zeynep selamullahi aleyha gibi evlatları yetiştirdi. Hazreti Fatıma selamullahi aleyha tüm boyutları ile dünya kadınları için bir örnek sayılıyor. Bu yüzden İran takviminde bu mübarek gün anneler ve kadınlar günü olarak adlandırıldı. Bu münasebetle dün akşam düzenlenen kutlama törenleri ile iki dünya kadınlarının baş tacı Hazreti Fatıma selamullahi aleyha'nın doğum günü kutlandı. Bizler de irip çalışanları olarak bu kutlu veladeti tüm Müslümanlar ve başta siz kıymetli dinleyicilere tebrik ediyoruz.
Ehl-i Beyt meddahlarından bir grup bugün Hazreti Zehra sallallahu aleyha'nın kutlu veladet günü münasebetiyle İslam devrimi lideri Ayetullah Hamenei tarafından kabul edilecek. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Hazreti Fatıma Zehra Salamullah Aleyha'nın kutlu veladet gününde ve İmam Hümeyni'nin doğum yıl dönümünde Ehlibeyt meddahlarından bir grup geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda İslam devrimi lideriyle buluşacaklar. Bu sabah İmam Hümeyni'nin Hüseyiniyesi'nde yapılacak olan bu görüşmede meddahlardan birkaçı mutahhar ve pak Ehlibeyt'in faziletleri hakkında metiyeler okuyacak.
İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Almanya'nın Magdeburg kentinde meydana gelen şiddetli araç saldırısını kınadı. Muhabirimizin bildirdiğine göre İsmail Bekai Almanya'nın Magdeburg kentinde bir pazara otomobille düzenlenen ve çok sayıda Alman vatandaşının ölümü ve yaralanmasıyla sonuçlanan şiddetli saldırıyı kınadı. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Almanya halkına taziyelerini ileten Bekai, kazada yaralananların iyileşmesini diledi. Almanya'nın doğusundaki Magdeburg kentindeki araba kazasının faili, 2006 yılında Almanya'ya yerleşen Suudi uyruklu bir doktordur. Bu olayda 204 kişi öldü ve yaralandı.
İran mallarının D8 üyesi ülkeleri ihracat değeri %24'ten fazla arttı. Muhabirimizin bildirdiğine göre Ticareti Geliştirme Örgütü, İran'ın Hicri Şemsi yılının ilk 8 ayında gelişmekte olan 8 İslam ülkesinden oluşan D8 grubuna petrol dışı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre ağırlık bazında %26, değer bazında ise %24'ün üzerinde artış gösterdiğini bildirdi. Bu dönemde D8 grubunun 7 üye ülkesini 6 milyar 317 milyon dolar değerinde yaklaşık 13 milyon 600 bin ton mal ihraç edildi. Türkiye 4,4 milyar doların üzerinde yaklaşık 9,4 milyon tonluk ihracatla D8 ülkeleri arasında İran mallarının ana varış noktası olurken onu Pakistan ve Endonezya takip ediyor. Hali hazırda D8 grubun iş kapasitesi 68 milyar doların üzerine çıkmış durumda.
Pakistan donanmasının barış ve dostluk filosu İran donanmasının Bender Abbas'taki birinci bölgesine yanaştı. Muhabirimizin bildirdiğine göre füze fırlatma gemisi Azamet, gözlem gemisi Rasatgar ve savaş gemisi Deşt'ten oluşan Pakistan donanmasının barış ve dostluk filosu savaş ve eğitim ilişkilerini güçlendirmek ve Pakistan ve İran İslam Cumhuriyeti'nin iki donanmasının yetkilileriyle görüşmek amacıyla İran'ın güneyindeki Bender Abbas iskelesine yanaştı. Pakistan donanmasının barış ve dostluk filosunu karşılama töreninde İslam Cumhuriyeti Ordusu Deniz Kuvvetlerinin 1. Bölge Komutanı Kurmay Kaptanı Omid Mughani, Pakistan donanması savaş gemilerinin Bender Abbas'ta bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek bu ilişkileri Pakistan ile İran İslam Cumhuriyeti donanmaları arasındaki derin bağın garantisi olarak değerlendirdi. Pakistan Deniz Kuvvetleri filosunun Bender Abbas'taki 4 günlük planları arasında Bender Abbas'ın kültürel ve sosyal mekanlarını ziyaret etmek, İran İslam Cumhuriyeti ve Pakistan donanmaları arasında dostluk spor müsabakalarını düzenlemek, İran İslam Cumhuriyeti ve Pakistan donanmaları arasında dostane ilişkileri güçlendirmek amacıyla İran ve Pakistan destroyerlerinin güvertesinde bir ziyafet düzenlemek ve Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı sularında ortak muharebe tatbikatlarının uygulanması yer alıyor.
Bu sonbaharda İran sinemaları geçen yılın aynı dönemine göre %14'lük bir büyüme kaydetti. Sahab kanalının İrna'dan naklen aktardığı haberine göre İran sineması sonbahar sezonunda kabul edilebilir bir performansla 10 milyon 689 bin izleyici çekmeyi başardı. Bu sayıdaki seyirci 241.483 gösterimde film izledi ve gişeye 586 milyar 500 milyon tümen para kazandırmış oldu. Böylece İran sinemasının satış ve izleyici alanında yeni rekorlar kırması, sinemanın 2025 yılında bir veya birden fazla tarihi rekorla ulaşması bekleniyor. Son yıllarda özellikle korona salgını ardından İran sineması ciddi bir durgunluk yaşadı.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Lübnan Büyükelçisi, Amerika'nın yeni Şam yönetimini desteklemek için ortaya koyduğu şartlara tepki gösterdi. Sahab'ın İrna'dan naklen aktardığı haberine göre, Müçteba Emani sosyal medya platformu X'teki kişisel hesabı üzerinden Amerika temsilcisinin Jolani ile görüşmesinin ardından Suriye'nin yeni yönetiminin İran'a hiçbir rol vermemesi şartını öne sürdü. Bu Amerika ile iyi ilişkiler kurulması için bir gereklilik olarak sunuluyor ifadelerine yer verdi. Emani paylaşımının devamında 2011-2013 yılları arasında da benzer bir tavsiyenin Müslüman kardeşler cemaatine yapıldığı ve aynı şartın eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye iletildiği bildirildi. Amerikalılar Mursi'nin yalnız kaldığını gördüklerinde ihanet zamanı geldi, olması gerekenler gerçekleşti ve kader bu şekilde şekillendi ifadelerini kullandı. İran'ın Lübnan Büyükelçisi'nin mesajı, Amerikan heyetinin Suriye Silahlı Muhalefetinin lideri Jolani ile başkent Şam'da bir otelde buluştuğu yönündeki haberin ardından yayınlandı. Bu görüşmenin ardından Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Amerika'nın Suriye Heyeti Başkanı Barbara Leaf, İran'ın Suriye'de herhangi bir rolünün olmayacağını ve olmaması gerektiğini iddia etti.
Tahran'dan sabah haberlerimiz devam ediyor değerli dinleyiciler. Haber kaynakları Halep vilayetinde çok sayıda Suriye vatandaşın kaçırılmasının silahlı muhalif grup Heyeti Tehrir Şam'ın komutanı Muhammed El Jolani'ye karşı ilk protesto kıvılcımlarını ateşlediğini bildirdi. El Alem kanalının Suriye muhaliflerine bağlı medyalardan naklen aktardığı haberine göre Suriye'nin Halep şehrinin çok sayıda sakini bu ülke vatandaşlarının Tahrir-i Şam terör örgütü tarafından kaçırılmasını protesto etmek için Sadullah el-Caberi meydanında toplandı. Bu protestonun ardından Tahrir-i Şam güçleri Jolani hapishanelerinde eşlerinin ve aile üyelerinin serbest bırakılmasını talep eden çok sayıda kadını kaçırdı. Halep'te kaçırılan kadınların aileleri silaha sarılarak sokaklara çıktı ve serbest bırakılmalarını istedi. Bu kişiler Jolani'ye Tahrir-i Şam güçleri tarafından kaçırılan kadınları serbest bırakması için birkaç saat süre tanıdı. Bazı medya kuruluşlarında bu kişilerle Tahrir-i Şam güçleri arasındaki çatışmalara da yer veriliyor. Kaçırılan kadınların aileleri ayrıca protestolarını müzakere etmek ve itirazları dinlemek için El Jolani'den bir temsilcinin bulunmasını talep etti.
Katar'ın Suriye'nin başkenti Şam'daki Büyükelçiliği 13 yıl aradan sonra yeniden açıldı. Sahab'ın İrna'dan naklen aktardığı haberine göre Katar'ın Şam Büyükelçiliği bu ülke ile Suriye arasındaki ilişkilerin kesilmesinden 13 yıl sonra dün faaliyetlerine yeniden başladı ve Büyükelçilik binasının üzerine Katar bayrağı çekildi. Daha önce Katar Dışişleri Bakanlığı ülkenin Şam'daki Büyükelçiliğinin yakında yeniden açılacağını duyuran bir bildiride bu ülkenin Şam Maslahat Güzarlığı'na Halife Abdullah el-Mahmud el-Şerif atandığı ifadesine dikkat çekti. Katar Dışişleri Bakanlığı'na göre Katar Büyükelçiliği'nin Suriye'deki faaliyetlerine yeniden başlaması, Katar hükümetinin Suriye halkına destek verme konusundaki ilkeli tutumunu ve onların onurlu bir yaşam, özgürlük ve sosyal adalet taleplerini göstermektedir.
Suriye kaynakları, Siyonist rejimin Suriye'nin batısındaki Şam'a yeni bir İHA saldırısı düzenlediğini duyurdu. Sahab'ın Mehr Haber Ajansı'ndan naklen aktardığı haberine göre, Suriyeli kaynaklardan cumartesi günü yapılan açıklamada, Şam ve banliyölerinde duyulan patlama sesini İsrail'in Suriye askeri merkezlerinden birine düzenlediği insansız hava aracı saldırısının neden olduğu belirtildi. Birkaç saat önce Suriyeli kaynaklar, Suriye kıyısındaki Tartus vilayetinin doğu banliyölerinde duyulan patlama sesi, İsrail'in silah ve mühimmatın bulunduğu Suriye askeri merkezlerinden birine saldırmasından kaynaklandığı bilgisini paylaştı.
Şam'ın düşmesinin ve silahlı muhalefetin 27 Kasım 2024'te Şam'ın kontrolünü ele geçirmesinin üzerinden geçen sürede Siyonist rejim ordusu 1974 ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye ve Suriye topraklarının derinliklerindeki stratejik merkezleri hedef almaya devam ediyor. Siyonist rejim Golan Tepeleri ve Hermon Dağı'nın geri kalan üçte birini işgal etmenin yanı sıra Suriye ile tampon bölgede ilerliyor ve Kuneytara ve eyaletindeki bazı stratejik noktaları işgal ediyor. Suriye topraklarına yönelik bu saldırılar Suriye'yi yöneten silahlı muhalefetin sessiz kaldığı ve Siyonist rejimin kapsamlı saldırılarına karşı henüz tavır almadığı bir dönemde gerçekleşmektedir.
Amerika Merkez Komutanlığı CENTCOM bir açıklama yaparak cumartesi gecesi Yemen'in başkenti Sana'ya düzenlenen hava saldırısının sorumluluğunu üstlendi. El Alemin haberine göre CENTCOM'un açıklamasında Amerika Merkez Komuta Güçleri Sana'daki bir füze depolama tesisi ve Husilerin komuta ve kontrol merkezine hassas hava saldırıları düzenlediği ifadesi yer aldı. Amerika ordusu merkez komuta karargahı CENTCOM bu açıklamasının devamında bu saldırılar Husilerin Kızıldeniz'deki savaş gemilerine yönelik operasyonlarını durdurmak ve azaltmak amacıyla gerçekleştirilmiştir ifadesi öne sürüldü. CENTCOM bu açıklamasında kuvvetlerin bu operasyon sırasında Kızıldeniz üzerinde çok sayıda insansız hava aracını ve bir gemisi var seyir füzesini düşürdüğünü iddia ederek saldırıya FA-18 uçaklarının da aralarında bulunduğu hava ve deniz kuvvetleri katıldığı denildi. Cumartesi gecesi Yemen medyası Siyonist rejimin Sana bölgelerine saldırdığını bildirdi. Bu medya Sana şehrinin bazı bölgelerinde çok sayıda ağır patlama yaşandığını da aktardı. Bazı medya kuruluşları ayrıca Sana'nın güneybatısındaki Adhan bölgesinin de bombalandığını duyurdu. Yemen medyasına göre saldırgan savaş uçakları Sana'nın semalarında geniş çapta uçuyor. Bazı kaynaklar bu saldırının Siyonist rejim tarafından gerçekleştirildiğini belirtse de Siyonist rejim ordu radyosu bu saldırının bu rejimin işi olmadığını iddia etti. Bazı kaynaklar bu saldırının Amerika tarafından gerçekleştirildiğini de söylüyor. Şu ana kadar bombalanan hedefler ve olası kayıpların boyutları hakkında herhangi bir rapor yayınlanmamıştır.
Ve Türkiye'deki açlık ve yoksulluk sınırına ilişkin yeni veriler, bu ülkede milyonlarca insanın geçimini sağlamak için çok ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Muhabirimizin bildirilene göre Türkiye Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi'nin verileri ülkede Aralık ayında yoksulluk sınırının 79.948'e, açlık sınırının ise 30.475'e ulaştığını gösteriyor. Ayrıca Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi verilerine göre bu ülkede çalışan bir kişinin yaşam maliyeti ortalama 40.626 liraya ulaştı. Bu verilerin analizi Türkiye'de açlık sınırının geçen aya göre %4,73, yoksulluk sınırını ise %1,69 arttığını gösteriyor. Ayrıca son bir yılda yaşam pahalılığı %59,53 arttı, günlük sağlıklı gıda maliyeti ise 1015 liraya ulaştı. Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi Başkanı Özer Avanaş, asgari ücreti 17.002 lira olan işçi ancak yemek yiyip geçimini sağlayabiliyor dedi. Hükümete bağlı Türkiye İstatistik Kurumu'nun verileri Türkiye gerçeklerinden uzak, iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin emriyle milyonlarca çalışanın ve emekçinin hakkını gasp etmek amacıyla hazırlanıp sunuluyor. Bu nedenle son haftalarda çok sayıda parti ve Türk vatandaşı bu verilerin sahteliğini protesto etmek amacıyla Türkiye İstatistik Kurumu'nu şikayet etti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 2 Dey 1403, Hicri Kameri 20 Cemadiyusani 1446 ve Miladi 22 Aralık 2024 Pazar. ...1454 yıl önce bugün Hicri Kameri 20 Cemadiyusani hicretten önce 8 yılında İslam peygamberinin değerli kızı Hazreti Fatıma Selamülaleyha dünyaya geldi. Hazreti Fatıma Selamülaleyha çocukluğundan beri vahiy evinde ve değerli babası Allah Resulü'nün terbiyesi ve tavsiyeleriyle yetişti. Ve kamil ilim ve fazilette zirvelere ulaştı. Hazreti Fatıma Peygamber Efendimizin müşriklerden çektiği acıların azalmasında önemli rolü vardı. Hazreti Fatıma hicretin ikinci yılında sade bir merasimde hak ve adalet ve takva mazharı olan Hazreti Ali Aleyhisselam ile evlendi. İslam peygamberinin kızı Hazreti Fatıma Selamülaleyha Hazreti Ali Aleyhisselam'ın safa dolu evinde eşlik ve annelik görevini en iyi şekilde yerine getirdi. Ve İmam Hasan Aleyhisselam, İmam Hüseyin Aleyhisselam ve Hazreti Zeynep Selamülaleyha gibi mükemmel insanları yetiştirdi. Hazreti Fatıma'nın bütün alanlarda dünya kadınları için örnek sayılmasından dolayı o hazretin kutlu doğum günü İran'da Kadınlar Günü olarak kutlanıyor ve bugün ayrıca kadınlar özellikle annelerin mevkisinden yad ediliyor. Hazreti Fatıma Selamülaleyha'nın veladet günü dolayısıyla dünya Müslümanlarını tebrik ederken o hazretin Peygamber Camisi'ndeki değerli hutbelerinden bazısını sizlere aktarıyoruz. Hazreti Fatıma Selamülaleyha şöyle buyuruyor: Allah imanı sizler için şirkten temizlenme vesilesi kıldı. Namazı, kibirden uzaklaşmanız, bize itaati, dinin düzelmesi ve nizam için farz kıldı. Ve bizim önderliğimiz dağılmanızı engelleyip bizim dostluğumuzda İslam'ın izzetine neden oldu. ...126 yıl önce bugün Hicri Kameri 20 Cemadiyusani 1320 tarihinde İran İslam Cumhuriyeti'nin büyük önderi İmam Hümeyni İran'ın Hümeyn kentinde dünyaya geldi. İmam Hümeyni olarak ün yapan Ayetullah Uzma Seyyid Ruhullah Musevi Hicri Kameri 20 Cemadiyusani 1320 tarihine tekabül eden Hicri Şemsi 1 Mer 1281 tarihinde Hazreti Fatıma Selamülaleyha'nın kutlu veladet yıl dönümünde Seyyid Mustafa Musevi adlı babadan ve Hacer Ahmedi adlı anadan dünyaya geldi. İmam Hümeyni çocukken babasını kaybetti, zira mücadeleci din alimlerinden olan imamın değerli babası Seyyid Mustafa Musevi, Cafer Kuli Han ve Rıza Kuli Sultan tarafından suikasta uğrayarak şehit edildi. Bir süre sonra İmam Hümeyni ilk okulunu doğduğu kentte bitirdi. Ardından Erak'taki Ayetullah Şeyh Abdülkerim Hayri'nin nezdinde yıllarca feyizler aldı. Kumdini İlimler Havzası'nın kurulmasından sonra üstadla birlikte o kente gitti. Ayetullah Borucerdi'nin vefatından sonra siyasi faaliyetlerine başlayan İmam Hümeyni, Pehlevi rejiminin düşmanı olarak Şah'ın karşısında dik durdu. Şah rejimi imamı Türkiye'ye sürgüne gönderdi ve nihayet vatandan 15 yıl uzak kalmasından sonra ülkenin imamı büyük şevk ile Tahran'a geldi ve İran İslam devriminin liderliğini üstlendi. 11 sonra yani Hicri Şemsi 22 Behmen tarihinde bu inkılap zafere kavuştu. İmam Hümeyni Allah yolunda bir ömür yaptığı çabanın ardından nihayet Hicri Şemsi 14 Hordat 1368 tarihinde vefat etti. ...2170 yıl önce bugün 22 Aralık, milattan önce 146 yılında Kartaj ve Roma İmparatorlukları arasında 3. ve son tarihi ve kanlı savaşlar Romalıların zaferi ve Kartajlar hükümetinin çökmesiyle sona erdi. Bu iki imparatorluğun savaşları Ponik Savaşları olarak üne kavuştu ve onların ilk döneminde Romalılar ve ikinci döneminde Kartacılar zafere kavuştu. Kartaj İmparatorluğu Batı Afrika'nın kuzeyinde ve Akdeniz sahillerindeki en eski medeniyetlerden biridir ki Romalıların Kartacılara karşı zafer elde etmekle bu imparatorluk yok oldu. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları adlı programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Milli Gazete.
İsrail'in üzerine bastığı topraklar İslam coğrafyası, Suriye'nin toprakları.
Karar.
Erbakan'dan bütçe tepkisi. Bu bütçede adalet yok. Borç var, faiz var.
Ve Cumhuriyet.
CHP'li belediyelere ablukada her gün yeni bir adım.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Esfender Korkmaz 20 Aralık tarihli Yeni Çağ gazetesinde Yüksek Kronik Enflasyon Dönemi başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Bu sene yıl sonunda TÜFE oranı %44 veya 45 olur. Bir miktar daha düşer ve fakat %25, %30 seviyesinde kronikleşir. 2021 yılına gelinceye kadar 2018 yılı hariç enflasyon %10 düzeyinde kronikleşmişti. Arjantin'de yıllık enflasyon Mart 2024'te %292 olmuştu. Kasım 2024'te %166'ya geriledi. Kasım ayı aylık TÜFE oranı %2,4 oldu. Bizde de bu orana yakın %2,24 oldu. Arjantin'de 2023 son çeyreğiyle 2024 birinci ve ikinci çeyreğinde eksi büyüme oldu. Ama 2024 üçüncü çeyreğinde GSYH %3,9 oranında büyüdü diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bizden daha ağır kriz yaşayan Arjantin krizden çıkıyor, biz bocalıyoruz. Önce istikrar programı yaptı. Uluslararası Para Fonu IMF'den 44 milyar dolar kredi aldı. Devlette kronik aşırı harcamaları kısarak bankaların sayısını yarıya indirdi. Kamuda 70 bin pozisyonu ortadan kaldırdı. Milli kamu ihaleleri ve çeşitli sübvansiyonları askıya aldı. Türkiye'de enflasyonun direnmesinin ilk nedeni bir istikrar programı yapılmamış olması, kamu harcamalarında popülizmin ve israfın devam etmesidir. Yalnızca para ve faiz politikası ile ekonomik istikrar sağlanmaz. Reel dengeleri de gözetmek gerekir. Başka bir ifadeyle enflasyon arz-talep dengesizliğidir. Yalnızca talebi düşürmekle olmuyor, arzı da arttırmak veya düşürmemek gerekir. Aşağıdaki grafik Merkez Bankası tarafından hazırlanmıştır. Bu sene harcama yoluyla gayri safi yurt içi hasılada yıllık büyümeye katkı açısından toplam talepte düşme oldu. Bu arada dış talepte artış oldu. 2023 ilk 10 ayında da ihracat %3,1 arttı. İthalat %7,1 azaldı. Talep düştü ve fakat mal ve hizmet arzı da daraldı. Göstergeleri şöyledir. 2024 yılı 3. çeyrekte sanayi sektörü %2,2 oranında, imalat sanayi %2,8 oranında daraldı. Gayri safi sabit sermaye yatırımları %0,8 oranında daraldı. Yatırımlarda daralma durgunluğa giden yoldur. İthalat 2024 10 ayında %7,1 oranında daraldı. Merkez Bankası talep kısıcı önlemler aldı ve fakat hükümet reel sektör üstüne aşırı vergi yükü getirerek mal arzında daralma yarattı. Türkiye bugüne kadar yaşadığı enflasyondan farklı bir enflasyon yaşıyor. Bir nedeni verimlilik gibi yapısal sorunların birikmesi, diğer nedeni ise güven sorununun tırmanmış olmasıdır. Güven sorunu, kurumsal devletin parti devleti olmasıdır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın aynı zamanda AK Parti Genel Başkanı olması ve uygulama kurumsal devletin parti devleti olması için yeterli nedendir. Devlet merkezi devlet ve yerel yönetimlerden oluşur. Sayın Cumhurbaşkanı partili olmayan belediyeleri silkeleyin diye devlette ayrım yaptı. Sermaye ürktü, üretici ve tüketici güveni zedelendi. Ayrıca demokrasi ve hukukun üstünlüğünde dünyada en fazla geri düşen ülkeler içindeyiz. Mülkiyet güvencesi tartışmalı olan bir ülkeye doğrudan yabancı yatırım sermayesi gelmez. Yerli sermaye çıkar, yatırım ve üretim kapasitesi düşer. Güven sorunu iktisadi ajanların rasyonel davranmasını önlüyor, üretici ve satıcı geleceğinden endişe ediyor ve maliyet üstüne fiyat artışı yapıyor.
Emin Çölaşan 20 Aralık tarihli Sözcü gazetesinde belediye silkelemek başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Türkiye'de her şey Recep Tayyip'in önderliğinde onun yol göstermesiyle oluyor. O olmazsa hiçbir konuda eylem ve önlem yok. Bütün bakanlar talimatı Recep Tayyip'ten alıyor ya da öyle göstermekte bir sakınca görmüyorlar. Dolayısıyla ortalıkta doğru dürüst bir hükümet falan da yok. Adına hükümet denilen kurum tek başına asla ve kesinlikle karar alamıyor. Onların karar alamadığı durumlarda devreye saraya doldurulmuş olan Cumhurbaşkanı danışmanları girip gereğini yapıyorlar. Bu konuda size somut bir örnek vereyim. Günlerden 4 Ağustos 2022. İstanbul'da genelde yaşlıların ve engellilerin kalmakta olduğu Balıklı Rum Hastanesi'nde gündüz vakti büyük bir yangın çıkıyor diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Televizyon kanalları tam kadro canlı yayında. İşte bu aşamada Cumhurbaşkanlığı Baş Danışmanı İbrahim Kalın'ın bir açıklaması geliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda yangına müdahale edilmektedir. Az sonra Kalın'dan ikinci bir açıklama geliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda hastaların tahliyesine derhal başlanmıştır. Ben de oturup ertesi gün için bir yazı yazdım. Kardeşim bu nasıl iştir? Tayyip olmasa hastane yangına müdahale edilmeyecek miydi? Yatan yaşlı hastalar kurtulamayacak mıydı? Recep Tayyip birkaç gün önce bakanına talimat verdi. Borç olan CHP'li belediyeleri silkeleyin. Silkelemek bir cumhurbaşkanı ağzına yakışmayan sözcük. Kim kimi nasıl silkeleyecek? Şimdi birisi çıksın ve desin ki Türkiye'de borcu olmayan belediyeler de var. Hangi partiden olursa olsun büyükşehir, il belediyeleri, ilçe belediyeleri borcu olmayan belediye varsa sadece maaşları ödemekle yetiniyorsa onlara sormak gerekiyor. Yoksa siz hiç iş yapmıyor musunuz? Oysa 31 Mart seçimlerinde AK Parti'yi hezimete uğratan CHP'li belediyeler çok etkili bir yol seçmişti. Özellikle AKP'den devralınan belediyelerin kapılarına ve binalarına devralınan borç miktarı da pankartlar halinde asılmıştı. Şimdi o uygulama her nedense artık yok. AKP'den devralınan borç miktarları korkunç boyutlardaydı. Karşımıza inanılmaz rakamlar çıktı. Şimdi silkelenmek istenen, hesaplarına el konulan CHP'li belediyeler bir yanda iş yapmaya çalışırken, öbür yanda da çoğu AKP döneminden kalan bu borçların nasıl ödeneceğini kara kara düşünmekle meşgul. Varsayılan bir borçları CHP'li belediyeler biriktirmiştir ve bunlar öylesine sorumsuzdur ki biriken borçlara hiç aldırış etmeden her pisliğe göz yummuştur. Bir an için böyle düşünelim ve sonrasında soralım. AKP'li belediyelerin borçları ne olacak? Onlar ne zaman silkelenecek? Samsun, Rize, Erzurum, Trabzon, Ordu, Çorum, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kocaeli ve daha niceleri. Sayın sayabildiğiniz kadar. Ellerinde her büyüklükte yüzlerce belediye var ve bunların toplam borcu en az CHP'li belediyeler kadar. Ama muhalefet partileri dahil bu konuyu irdeleyip üzerine giden hiç kimse yok.
Tahran Radyosu.
Murat Çabas 20 Aralık tarihli Yeni Mesaj gazetesinde "Bayram değil, seyran değil, Trump bizi niye öptü?" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Suriye'de HTŞ terör örgütünün yönetimi devralmasının en çok Amerika ve İsrail'in çıkarına olduğunu ifade etmiştik. Zaten Amerika ve İsrail cenahındaki mutluluk söylemleri bu gerçeği gözler önüne seriyor. Amerika-İsrail ikilisi Suriye, Büyük Orta Doğu projesini hayata geçirerek yıllardır aşamadıkları önemli bir engeli ortadan kaldırmış oldular. Rejim değişikliği sonrası İsrail'in mutluluğunu herhangi bir engelle karşılaşmadan Suriye topraklarını işgal etmesinden ve Suriye'nin askeri hedeflerini imha ederek kendisine yönelik tehditleri elini kolunu rahatlıkla sallayarak bertaraf etmesinden anlayabiliyoruz diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Amerika'nın mutluluğunu ise çok araştırmaya gerek yok. Amerika'nın müstakbel başkanı Trump'ın sözlerinden anlayabiliyoruz. Türkiye için asla hayır bir rüya görmeyen Trump, Türkiye'nin siyasetine övgüler dizdi. Sizce Amerika kendi menfaatine bir durum olmasa hiç övgüler dizer mi? Bakın Trump neler diyor. Suriye'de çok fazla belirsizliğin olduğunu söyleyen Trump, olacakların anahtarının ise Türkiye'de olduğunu ifade etti. Amerika'nın Türkiye ile bölgede birlikte çalışabileceğini söyleyen Trump, bir gazetecinin Suriye'de bulunan 900 Amerika askeri konusunda ne yapacaksınız sorusuna, bunu yapmanın başka bir yolu olmalı, bunlardan biri de Türkiye yanıtını verdi. Bazıları Trump'ın bu sözlerinden Türkiye'yi, Erdoğan'ı, Türk ordusunu övüyor olarak görebilir. Biz ise bu sözlerden Amerika'nın kendi emperyal çıkarları için Türkiye'yi kullandığını ve kullanacağını anlıyoruz. Peki bu ne zamana kadar? Elbette ki Türkiye ile işleri bitene kadar. Ondan sonra da Türkiye BOP'un hayata geçirmesi. Peki Amerika-İsrail ikilisi yaşanan bu süreçte neler elde etti? Dilerseniz bunun cevabını Bağımsız Türkiye Partisi BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın Mersin ve Adana'da yaptığı tarihi konuşmalarda özetle aktaralım. Şunu bilin arkadaşlar, Suriye'de bundan sonra bir federasyon olacaksa bunu Amerika istediği için olacak. Suriye'de bir federasyon olmayacaksa bunu Amerika istemediği için olmayacak. Suriye'de bir YPG terör devleti kurulacak ve bir koridor açılacaksa bunu Amerika istediği için açılacak. Eğer bir koridor açılmayacaksa bunu Amerika istemediği için açılmayacak.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak bir arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın veladet yıl dönümü özel programı.
Değerli dinleyiciler, Hazreti Fatıma-i Zehra Selamullah Aleyha'nın kutlu veladet gününü idrak ediyoruz.
Bu mübarek gün nedeniyle başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere tüm İslam kadınlarını kutluyoruz.
Yeryüzü sakinlerine beşaret olsun, zira cennetin kızıl elması tomurcuk verdi. Adı şirretin kökünü kuruttu ve erdemlik yolunu izleyenler için cehennem ateşini soğuttu. Vahiy evi onun adının parlamasıyla daha da aydınlandı ki kadının hürmetine bir başka belirti olsun ve kızlarının doğduğu haberini duyan babaların yüzü artık morarmasın diye. Gökyüzü gülüyor, yeryüzü neşeyle coşuyor ve yer ve sema coşuyor. Melekler zaman ve zemine çiçekler yağdırıyor. Hazreti Hatice Selamullah Aleyha'nın evinden dünyayı aydınlatan nur saçıyor. Bu kutlu gün 20 Cemadüssani'dir. Nübüvvet evi kendi misafirini bekliyor. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Hatice selamullahu aleyha nübüvvet ağacının meyvesini kucaklamak için sabırsızlıkla bekliyorlar. Evet değerli dinleyiciler, Hazreti Fatıma selamullahu aleyhanın mübarek veladeti ve İran'da anneler günündeyiz. Bu münasebetle o hazretin veladet anlarına işaretle annenin rolünü ve evrenin bu en başarılı annenin eğitim yöntemini sizlere açıklamak istiyoruz.
Allah bu gece ihsan eleyip tahaya, Xeyrun beşerin zehrası gelip dünyaya. Allah bu gece ihsan eleyip tahaya, Xeyrun beşerin zehrası gelip dünyaya. Dünya niyetli sina, nuri inna eteyna. Her yerde gene rahmetti,
rahmetti.
Ülkü meleke Zehra sebebi hilgetti,
hilgetti.
Zehra'nın adı her yerde gene rahmetti,
rahmetti.
Ülkü meleke Zehra sebebi hilgetti. Dünya niyeti sina, nuri inna etayna. Dünya niyeti sina, nuri inna etayna. Zehra, Zehra ya Zehra, Zehra, Zehra.
Evet, Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın doğumundan önce Hazreti Cebrail Aleyhisselam Resulullah'ın nezdine giderek "Ey Muhammed, Yüce Allah sana selam gönderdi ve Hatice'den 40 gün uzak durmanı emretti." buyurdu. Böylece Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem 40 gün boyunca Hazreti Hatice'den uzak durdu. Günleri oruç tutmak, geceleri de Allah-u Teala'ya ibadetle geçirdi. 40 günün ardından Cebrail bir kez daha nazil oldu ve şöyle arz etti. Allah-u Teala selam gönderiyor ve şöyle buyuruyor. Benim hediyem ve keremim için hazır ol. Ardından Mikail cennet meyvelerinden bir tabakla indi. Resul-i Ekrem Efendimiz o yemekten yedi ve sudan içti ve Hazreti Hatice'nin yanına gitti. O gece Resulullah'ın kızının nutfesi bağlandı.
Hazreti Hatice selamullah aleyha Resulullah Efendimiz ile evlendiğinde Kureyş kadınları o Hazreti yalnız bıraktılar. Onun yanına gitmiyor ve ona selam vermiyorlardı ve hiçbir kadının onun yanına giderek hal hatırını sormasına izin vermiyorlardı. O Hazret, Hazreti Fatıma selamullah aleyhaya hamile olunca sadece Fatıma anne karnında o Hazretle konuşur ve teselli ederdi. Hazreti Hatice bu sırrı gizli tutuyordu ve hatta Resulullah'a bile söylemiyordu. Ta ki bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem eve gelip anne ve kızın konuşmasına şahit olunca Hazreti Hatice'den kiminle konuştuğunu sordu. Hazreti Hatice bu cenin benimle konuşuyor ve yalnızlık anlarımın munisi olmuştur dedi. Resulullah şöyle buyurdu, ey Hatice, Cebrail bu ceninin kız olduğunu ve pakize ve mübarek bir nesli olacağını ve Allah-u Teala'nın benim neslimi onunla sürdüreceğini ve onun ailesinde masum imamların yaratılacağını ve nübüvvetin bitmesi ve vahyin kesilmesi ardından benim risaletimi sürdüreceklerini müjdeliyor.
Hazreti Hatice karnındaki bebekle konuşmaya devam etti. Ta ki evladının doğum anı geldi. Hatice Kureyş kadınlarından yardım istedi. Fakat onlar bu yardımı Hatice'den esirgediler. Bu durumda Allah-u Teala cennetten 4 kadını bu mümin kadına yardım için gönderdi. Hazreti İbrahim'in eşi Sare, Firavun'un eşi Asiye, Ümran'ın kızı Meryem ve Musa bin Ümran'ın kızı Gülsüm. Allah'ın emriyle Hatice'nin yanına inerek Hazreti Fatıma'nın doğması için ona yardımcı oldular. Böylece Hazreti Fatıma pak ve pakize doğdu. İsmi ise Allah-u Teala'nın Resulullah'ın kızına seçtiği en güzel isim oldu.
Ey aziz Mustafa, mezhari mehru vefa. Ey aziz Mustafa, mezhari mehru vefa. Sen kadem koydun o gün dünyaya ya Zehra, dünyaya ya Zehra. Baktı peygamber ruhi zibaya ya Zehra, zibaya ya Zehra. Ya Zehra, ya Zehra, ya Zehra, ya Zehra. Ya Zehra, ya Zehra, ya Zehra, ya Zehra.
Ehlibeyt hanedanının yaşamı dünya ve ahirette en iyi hayata sahip olmak isteyenler için aydın bir rehberdir. Tüm imamlara selam söylediğimiz camia kebire ziyareti, kulların imamlara itaat etme veya etmemelerindeki saadet veya şakavetini ilan ederek şöyle buyuruyor. Kim sizin yanınıza geldiyse kurtulmuştur ve kim gelmediyse helak olmuştur. Ayrıca Şia'nın kutsi hadislerinden bildiği Aşura ziyaretinde de Allah'tan bizi yaşam ve ölüm çizgimizi Ehl-i Beyt'in yaşam tarzıyla aynı olmasını diliyor ve şöyle okuyoruz: Allah'ım, hayatımı Muhammed ve Muhammed'in ailesinin hayatını, ölümümü Muhammed ve Muhammed'in ailesinin ölümü kıl.
Masumların arasından Hazreti Fatıma Zehra Selamullah Aleyha'nın bereketli hayatı Müslüman kadınlar için tıpkı bir güneş gibi nur saçıyor. Ve o Hazretin yaşam tarzı ile tanışmak bizim için yol göstericidir. Batı kapitalist sisteminin kültürel istilası yoluyla Müslüman kadın ve kızlar için kaba ve insanlık dışı bir model sağlamaya çalıştığı günümüz toplumunda tabii ki o Hazretin kişiliğinin çeşitli yönlerini ele almak Müslümanlar için pratik, iyi bir model olabilir. Şüphesiz o Hazretin sosyal ve bireysel yaşamı herkes için ibret vericidir. Aynı zamanda o Hazretin ailede bir eş veya anne olarak rolü çok etkin olacaktır. Sohbetimizin devamında o Hazretin kutlu veladet gününün İran'da anneler günü olarak takvimlere geçmesi nedeniyle Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın annelik rolü ve annelik sevgisinin çeşitli boyutlarına değineceğiz.
Ey derdü cehan, efsel zenhar zarayin, behtar bu bedez Meryem yüzra zara, o mağder geçmesin. Ama senin 11 tane Mesih'i, 11 tane Mesih'i var kurban olmam ay han. Kalemin kudreti yok besmi yaza zeraya. Gele bilmez dayı hem tansi bulun, dünyaya hacer edenler ve kurban olun. Kalemin kudreti yok resmi yasa zehraya, kalabilmez dayı hem tasanın dünyaya. Meryem'u, Asiye'u, Hacer'u, Sarabahem, dursa bir sefte olamazla ona hem paya. Cennette dolar
kalır. Annelik rolünün rububiyet ve Allah'ın da Rab olması nedeniyle annelik rolü Allah'ın rolünün bir hücmesi olduğu söylenebilir. Annenin sevgi ve şefkat dolu kalbi yüce Allah'ın rahmet ve rahmetinin tecellisidir. Sanki Allahü Teala aşk ve sevginin dipsiz bucaksız denizinden annenin kalbine bir damla bahşetmiştir. Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinin 223. ayetinde şöyle okuyoruz: Kadınlarınız sizin için nesil yetiştiren tarlalarınızdır. Tarlanıza nasıl isterseniz öylece varın. Evet, bu yüzden anne rahmi nesillerin yetiştirildiği yerdir ve bebek annenin karnında anne, baba ve atalarının özellikleri ve sıfatlarını alıyor. Tıpkı bir tohumun kaderinde su, toprak, ışık, ısı ve afetlerin direkt etkili olduğu gibi anne, baba ve ataların ahlakı da cenini etkiler.
Annelik makamı çok önemlidir. Zira insan yetiştiren bir makamdır. Temiz ve seçkin insanların yetiştirme, büyük ve bilge kişiler yetiştirme rolünün büyük bir kısmı annenin sorumluluğundadır. Kalıtım, yetiştirme ve çevreden oluşan üç ilke insan kişiliğinin gelişmesinin ana temelidir ve eğitim konusunda anne ve babanın çocuğun üzerindeki hakkı daha çok anne üzerindedir. Zira anneler genellikle evde oldukları için çocuklarına daha yakındırlar. Çocuk yetiştirme konusunda örnek olan ve annelik sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getiren Hazreti Zehra Selamullah Aleyha, her biri bilinçli, cesur, mümin, mücahid ve yüce insani değerlere sahip insanların sembolü olan İmam Hasan, İmam Hüseyin ve Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha ve Ümmü Külsüm gibi insanları topluma kazandırdı.
Tahran Radyosu.
Hazreti Fatıma evlatların çocukluktan itibaren görevlerini en uygun şekilde yapmaya çağrılması gerektiğini, onları Allah ile ilişki kurmaya, mabut ile bağlantı kurmak ve sevgi tohumlarını vücutlarına ekerek yapacakları görevlerin onlara eziyet değil, büyük bir şevk ve iştiyak ile yerine getirecek şekilde yetiştirilmeleri gerektiğini vurguladı. Buna göre Resulullah Efendimizin kızı kendi evlatlarını hatta gece sabahlamaya alıştırdı. Tabii ki o hazret eğitim yöntemlerini çok iyi biliyor ve çocukların güç ve yetenekleri kadar onlardan beklenti içinde olurdu.
Örneğin o hazret mübarek Ramazan ayının 23. gecesinde çocuklarını uyanık olmaya ve uyumamaya zorlardı. Bunun için onları gündüz uyutur, böylece tam dinlenmelerini sağlardı. Hatta onlara daha az yemek verirdi. Böylece geceyi sabahlamak için ruhsal ve fiziksel olarak daha iyi bir konumda olmalarını sağlar ve şöyle buyururdu. Kadir gecesi nimetlerinden mahrum olan mahrum kalır.
Hazreti Sıdıkay-ı Kubra, eğitimin çeşitli yönlerinde değerli ve verimli bir annenin mükemmel bir örneğidir. O hazret, çocuklarının ruhlarına derinden nüfuz ederek onların ahlaki, eğitimsel ve insani temellerini sağlamlaştırmıştır. Hazreti Fatıma, çocuk yetiştirme konusunda çocuklarını mükemmel arama ve mükemmele ulaşmaya çalışırken, birbirlerine karşı çok şefkatli ve merhametli olmaları, aile için davranış ve karşılaşmalarda karşılıklı saygıyı koruyacak şekilde davranırdı. Bu yüzden İmam Hüseyin Aleyhisselam, İmam Hasan Aleyhisselam'a özel saygı duyar ve o hazretin önünde konuşmazken, kız kardeşi Hazreti Zeynep'e olağanüstü sevgi besler, kendisinden küçük olmasına rağmen ona duyduğu saygı nedeniyle ayağına kalkardı. Buna karşılık Hazreti Zeynep'in de ağabeylerine karşı saygısı ise eşsizdi.
Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın diğer eğitim yöntemlerinden bir diğeri de o hazretin insanseverliğiydi. O hazret çocuklarının keskin bakışları önünde insanlara yardım eder, kendisi aç kalır fakat diğerlerini doyururdu. Hazreti Fatıma kolyesini satarak onun parasıyla kumaşlar aldı ve elbisesi olmayanlara uygun giyecekler temin etti. O hazret dua ederken bile başkalarına öncelik tanırdı. Nitekim İmam Hüseyin Aleyhisselam şöyle anlatıyor. Bir gece annemi sabaha kadar ibadet ettiğini ve sürekli müminleri ve başkaları için dua ettiğini fakat kendisi hakkında sessiz olduğunu gördüm. Sebebini sorunca ise şöyle buyurdular. Önce komşu, sonra kendimiz.
İslam dünyasının bu büyük kadınının eğitim yöntemi başarılı, etkili, zorluklar karşısında istikrarlı, müvahhid, mücadeleci ve yüksek düzeyde sosyal dayanışma içinde olan çocuklar yetiştirdi. Hazreti Fatıma'nın dünya kadınlarının baş tacı olarak sayılması ise o hazretin sayısız faziletleri ve yüce konuma sahip olduğunu gösteriyor.
Evet değerli dinleyicilerimiz, bir kez daha Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve Hazreti Hatice'nin bu paha biçilmez incisinin kutlu veladeti dolayısıyla tüm
Değerli dinleyicilerimizi kutluyor ve bu mübarek günde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın sağlığı için dua ediyor ve o hasretin vericinin bir an önce gerçekleşmesini Hak Teala'dan niyaz ediyoruz.
Programımızla ilgili görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir adresinden bize iletebilir. Ayrıca programlarımızı www.parstoday.com üzerinden takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir hafta aradan sonra Dinleyicilerle Baş Başa adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle beraber olabilmenin sevincini yaşıyoruz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz, ayrıca yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Şimdi sizden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya sıra geldi.
Eylül Yıldız adlı dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırları bizimle paylaşıyor. Günlük kararlarımızda, olayları değerlendirmemizde bize rehber olması gereken Cenab-ı Allah'ın Efendimiz aracılığıyla bize gönderdiği, öğrettiği ve emrettiği kurallardan oluşan İslam dinini yaşamak için hamasi nutuklar, duygular yeterli değildir. Dinin özü, kuralları Kur'an-ı Kerim'den ve bunu hayatında uygulayan ve bize örnek olan öğreten Efendimizin hayatından öğrenilir. Kişisel ve toplumsal olaylarda pozisyon alırken bu kurallara öze başvurmak gerekir. Bilim olmadan doğru karar vermek imkansızdır. Dünya imtihanı fedakarlık üzerine bina edilmiştir ama neyin fedakarlık, neyin zarar olduğunu anlamak için İslami altyapı gerekir, bilgi gerekir. Bizim içine doğduğumuz toplum, çevre ve her türlü iletişim aracı bize İslam'ın tersini empoze etmekte ama biz hiçbirinden etkilenmediğimizi, kendi kararımızı, fikrimizi, kendimizin oluşturduğumuzu sanmaktayız. Güçlü bir çekim etkisiyle Batı tüm zihni fonksiyonlarımızı, tüm fıtri yönelimlerimizi etkiliyor ve kendine benzetiyor. Çağımızdaki en büyük sorunumuz budur. Zihinlerimiz ileri derecede kirletilmiş, kalbimiz artık görmez olmuş. İslam sadece hissi bir bağlılık halini almış, içeriğinden kimsenin haberi yok. İbadetlerimizi yaparken belli kuralların farkındayız. Ancak kararlarımızı oluşturmaya gelince bilinçaltımıza gömdükleri bir dünya İsrailiyatın etkisiyle yanlış fincanı seçiyoruz.
Aslında Eylül Hanım'ın söyledikleri çok güzel. Dünya diyor ki, dünya imtihanı fedakarlık üzerine bina edilmiştir. Ama neyin fedakarlık, neyin zarar olduğunu anlamak için İslam'ı altyapıya gerekir, bilgi gerekir. Düşünsenize, bir şey var, Farsça bir hikaye var. Ayının sevgisini gösteriyor. Adamın birisi bir ayıyla arkadaş oluyor. Adam uyurken bir tane sinek onu rahatsız ediyor. Ve ayı ona iyilik yapmak için sineği kovmak isterken adamın kafasına taşı indiriyor sineği öldürmek için. Aslında bu sevgisini adama göstermek istiyor ama ona büyük bir zarar veriyor. Demek ki iyilik yapmak için bile bilinç gerekiyor, bilgi gerekiyor. Evet,
bazı kurallar var.
Tabii ki. Ne yazık ki dediği gibi çağımızın en büyük sorunumuz da budur. Zihinleri ileri derecede kirletiliyor. ve büyük bu kirletme olayını da en büyük payı sanal ortam, medya ve bu sosyal paylaşım siteleri sebep oluyor. Neyse, Eylül Hanım'ın mektubuna ben devam edeyim. Şöyle diyor: uluslararası etkin güç zaten bizim hangi seçeneği seçeceğimizi belirlemek için hazırladığı sunumunu bütün bir ihtişamıyla tüm medyadan, tüm görsel ve işitsel algılarımıza hitap ederek bilinçaltımızda bombardımanı yapıyor, zihnimizi, kalbimizi şekillendiriyor zaten. İslam ahlakıyla ahlaklanmadan, İslam'ı bilmeden, iyi niyetle yola çıkarak iyiye varılamaz, bu belli. Ama ek olarak bir de yanıltıcı enformasyon bombardımanı da bizi yönlendirince siyahı beyaz, beyazı siyah sunmak artık sıradan hale geliyor. Kim Amerika'ya güvenerek iş yaparsa mahvolur, hakka tabi olursak ne şu ne bu bize zarar veremez. Allah'a güvenene o yeter. Eylül Hanım'a teşekkür ediyor ve mektuplarının devamını diliyoruz.
Engin Sezer adlı dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırlara yer veriyor: teknolojilerin sunduğu imkanlar insanın manevi gelişimine katkı sağlayabildiği ölçüde değer taşır. Ancak bu teknolojiler bazı riskler de barındırır. Gerçeklikten kopma riski, metaverse kullanıcılara tamamen sanal bir dünyanın içinde yaşama imkanı sunar. Bu durum, kişilerin gerçek hayattaki görevlerini ve manevi değerlerini göz ardı etmelerine yol açabilir. Yalnızlaşma. Metaverse'te geçirilen yoğun zaman, kişilerin sosyal çevrelerinden uzaklaşmalarına sebep olabilir. İnsan, yaratılışı gereği sosyal bir varlıktır ve anlamlı ilişkiler kurmaya ihtiyaç duyar. Metaverse, bu tür ilişkiler için bir amaç olarak değil, bir araç olarak kullanılmalıdır. Ahlaki problemler. Metaverse'in kontrolsüz şekilde kullanımı, ahlak dışı davranışlara veya sanal suçlara yol açabilir. Bu noktada, ahlaki değerler teknolojinin sınırlarını çizen bir rehber olarak kabul edilmelidir.
Gerçekten bu teknoloji çift taraflı bir bıçak gibi. Yani nasıl kullanacağına bağlı. Bazen o insana o kadar zarar veriyor ki tıpkı şey gibi, ateş gibi. Siz onu ısınmak için de kullanabilirsiniz, bir yeri kundaklamak için de kullanabilirsiniz. Önemli olan hangi bilinçle bunu kullanmaktır.
Evet, yani her şeyi, dünyadaki her şeyi neredeyse öyle.
Tabii ki.
Sizin kullanım şeklinize bağlı.
Tabii.
Kötüye mi, iyiye mi?
Aynen dediğiniz gibi. Engin Sezer, Engin Bey şöyle devam ediyor: metaversi anlamak için rüya örneğinden yola çıkabiliriz. Rüyalar, kişinin zihninde kısmen kendi gerçekliklerini oluşturduğu bir süreçken, metaverse bu süreci dijital ortamlarda bilinçli olarak yeniden tasarlama fırsatı sağlar. Metaverse ile rüya arasında bir benzetme yapmak, her ikisinin de fiziki gerçeklikten kopuk ancak anlamlı bir deneyim sunmaları üzerinden açıklanabilir. Rüyada zihin, fiziki dünyadan bağımsız bir gerçeklik oluşturur. Bu gerçeklikte zaman, mekan ve fizik kuralları esnektir. Metaverse de benzer şekilde dijital bir evren oluşturarak kullanıcıya kendi fiziki gerçekliğinden bağımsız bir deneyim sunar. Kullanıcılar burada avatarları aracılığıyla farklı dünyalara adım atarlar. Metaverse kişinin hac veya umre gibi ibadetleri önceden tecrübe edebileceği sanal ortamlar oluşturabilir. Ancak bu gibi deneyimler bilinçlendirme ve öğrenme amacı taşımalı, ibadetin yerini almayacağı açıkça vurgulanmalıdır. Aynen dediği gibi Engin Bey, mesela şimdi şu en son örneğinde diyor ki bazı ibadetleri daha önceden gerçekleşmeden insan deneyimleyebilir. Bu iyi bir tarafı, ama kötü tarafı savaşı da aynı şekilde deneyimleyebilir insana.
Evet, evet,
bu yüzden buna çok tehlikeli. Dikkat etmek gerekiyor. Evet, Engin Bey çok teşekkür ediyor ve mektuplarının devamını diliyoruz.
Barış Ezmeci isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırları bizimle paylaşıyor. İnsan kendisiyle sınanma halindedir. Arınık olmak, kirlenmemek, bulaşılmışlık var ise tez zamanda sıyrılmak ve kendi gibi olmak varken yolunu bozmadan yürüyüşünde olmalı. Hayat tek yönlü, tek kapılı, tek pencereli değil. Bir evden çıkılır kendinizle baş başasınız. Dört bir yanınızda hayatlar, alanlar, mekanlar var. Takıntılı olununca göz alıcı ve büyüleyici olan çeker. O zaman hakikati bulmanın yolu arı duru bir varlık olmayı korunmayı, yolunu sürdürmeyi bilmedir. Her anımızdan sorumluyuz. Her anımızda bir yanlış yapma tehlikesi her zaman vardır. Müslüman için istenmeden, bilerek ya da bilmeyerek işlediği günahlardan pişmanlıklar için bir tövbe kapısı vardır. Daima açıktır. Tövbe günah çıkarmak değil, bir daha işlememek üzere hayata devam etmedir. Eskilerin bir deyimi vardır. Az mı cezm ile tövbe etmek, yani bir daha aynı günahı işlememedir.
İnşallah, yani bir insan tövbe ettikten sonra o günahı tekrar yaparsa, tabii bilinçli olarak yaparsa, bu tövbe, bilmiyorum nasıl bir tövbe olduğunu, ama yine o kapı açıktır ve yine tövbe edebilir. Mevlana'nın bir şiiri var Türkçesi, 100 kere bile tövbe edersen tekrar geri dön diyor. Ne güzel, keşke insanlar bunun farkına varsa ve bunu yapabilse. Neyse, Barış Bey şöyle devam ediyor. Kirlere bulanmış, çıkmak isteyen, şeytani maskeyle gezinenler ne yazık ki o hallerini her durumda yansıtırlar. Öfke, şiddet, tehdit, yalan, kibir, sahtelikler yüzlerinden yansır. Her insan geçmişini zaman zaman sorgular. Bu kendini görmedir. Geriye takılıp kalma adına değil, geleceğe dönük bir bakış için gereklidir. Barış Bey'e çok teşekkür ediyor ve mektuplarının devamını diliyoruz.
Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. www.parstoday.ir olan internet sitemizde İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi turkishws.irib.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için 0098-2122-16-2753 numaralı telefon ya hem telefon hem faks olarak kullandığımız 0098-2122-01-3682 numaralı telefaks numarasını çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı ve görüşlerini mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımız da posta kutusu 19395/6767 Tahran, İran adresini kullanabilir.
Pars'ta yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebilirsiniz. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Pars'ta Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Programımızın sonunda İhsan Duru, Murat Dursun ve Naşide Yılmaz adlı dinleyicilerimize geçen hafta bize gönderdiği yazılarından dolayı teşekkürlerimizi bildirirken, her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi turkishws.parstoday.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz. Biz ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalından takip edebilirsiniz.
Haftaya tekrar buluşmak umuduyla, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcul Belaga öğütleri. Nehcul Belaga'da yer alan Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 7. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor: "Sadaka kurtarıcı bir ilaçtır. Kulların dünyadaki amelleri kıyametle gözlerinin önüne dikilecektir." Çoğu zaman başımıza bir bela gelince, başımız sıkışınca onu bertaraf etmek için her yola başvururuz. Fakat geçmez. Bazen de acı hiç düşünmediğimiz veya inanamadığımız bir şeyle geçer. İslam dininin acıların çaresi ve dermanı ve hatta önleyici olarak belirttiği şeylerden biri sadakadır. Evet, sadaka tüm acılar için tuhaf bir ilaçtır. Her acı ve hastalık Rahman ve Rahim olan Allah'ın izniyle tedavi edilebilir. Bu acı ister fiziksel, ister maddi veya manevi olsun bir şey değişmez. Öyle bir ilaç ki herkes için yararlı olabilir ve hastalıkları daha da yoğunlaştıran veya yan etkileriyle başka sorunlar oluşturan diğer ilaçlar gibi hiçbir yan etkisi de yoktur. Bir insan sadaka verince Rahman suresinin 60. ayetindeki genel kural ile karşılaşır. İyiliğin karşılığı yalnız iyiliktir. Aslında insan başkalarına sadaka vermekle Allah'ın yardımı için yolu açar ve böylece acısı inanılmaz bir şekilde bertaraf olur. Tabii ki sadaka vermek sadece maddi yardımda bulunmak, sadece muhtaç ailelere para yardımı yapmak değil, para harcamadan da sadaka verilebilir. Gerçi maddi yardımların kendine has bir yeri vardır. Fakat ondan daha da önemlisi insanlık toplumunda yaşanan seçkin ve güzel harekettir. Örneğin başkalarının ayağına takılmasın diye bir taşı yoldan alıp bir kenara bırakmak, yaşlı birine sevgiyle gülümsemek, ağlayan bir çocuğu küçük bir şeker ile sakinleştirmek, bir yetimi sevgiyle okşamak, hepsi bir nevi sadakadır. Fakat bir şartla, en içten duygular ve samimi yapılınca. Zira sadaka kelime itibariyle sadık ve ihlastan gelir. Hazreti Ali Aleyhisselam sadaka ile ilgili vecizin ardından kulların bu dünyada yaptıklarının yarın karşılarında canlanacağını buyuruyor. Tabii ki bildiğiniz gibi bu dünyada sadaka olarak bir muhtaca para yardımı yapılınca ahiret dünyasında insana para verileceği anlamında değildir. Yaptığı amelin batını yani bir kulun sorununu gidermenin karşılığını alır. Zahir ve batının daha iyi anlaşılması için küçük bir örnek verelim. Birisi sevgi göstererek sizi sevdiğini söyleyince cümlenin küçük olmasına rağmen olağanüstü etkisini ruhunuz ve içinizde hissedersiniz. Sadaka da görünüşte küçük veya az olmasına rağmen büyük etkileri vardır ve kıyamette birçok büyük acıları bertaraf eder. Kur'an-ı Kerim Zilzal suresinin 7 ve 8. ayetlerinde şöyle buyuruyor: "Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir."
Müzik
Evet değerli dinleyicilerimiz, Nehcül Belaga Öğütleri isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. Bugün Hazreti Fatıma'nın kutlu veladet günü ve İran'da Anneler Günü olarak kutlanıyor. İslam devrimi lideri bugün ehlibeyt meddahlarını kabul edecek. İran, Almanya'daki şiddet eylemini kınadı. İran'ın D8 grubu ülkelerinin ihracatı arttı. Pakistan filosu İran'ın güney kıyılarına yanaştı ve İran, Amerika'nın yeni Şam yönetimini destekleme şartına tepki gösterdi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz, hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098 21 22 01 36 82. Ayrıca çift